Ayrım 17. Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru, Mehmet Ali Güller. Sayfa 177. Özel savaştan cephe savaşına. Hazırlık büyüktü. Rusya yığınağa başlamıştı. Yukarıda belirttiğimiz gibi Moskova ABD ile Türkiye'nin İncirlik Mutabakatı'nın ve güvenli bölge girişiminin tam karşısında konumlanıyordu. Nitekim İngiliz Telegraf gazetesi şöyle yazdı. Rus uçaklarının Suriye'de konuşlanması Türkiye ve muhalifler tarafından talep edilen uçuşa yasak bölge planını boşa düşürdü. Rus jetleri Suriye'de uçuşa yasak bölgeyi imkansız kılıyor. Sol portal 23 Eylül 2015 http://haber.sol.org.tr/dunya/rus-jetleri-suriye-ucusa-yasak-bölgeyi-imkansız-kiliyor-13-05-74. Askeri hazırlığın boyutuna ve planlamasına bakılırsa Rusya Suriye'yi özel savaştan cephe savaşına hazırlıyordu. Zira Atlantik cephesi güvenli bölge girişiminde ısrar ederse bu fiiliyatta cephe savaşı demekti. Açalım. Türkiye ile Suudi Arabistan'ın 2 Mart 2015'te yaptıkları anlaşmayla Fetih ordusunu kurmaları ve İdlib'in işgal edilmesi Şam yönetiminin ülkenin kuzeyine yönelik başlattığı taarruzu durdurmuştu. Esad orduyu Şam-Hama-Humus hattına toplamıştı. Şimdiye kadar Atlantik cephesinin eğittiği ve desteklediği terörist gruplarla çatışmalar daha çok özel savaş şeklindeydi. Zira Ankara'nın angajman kuralları nedeniyle Suriye uçakları kuzeyde IŞİD, PYD, ÖSO ya da En-Nusra gibi örgütlere karşı sortu yapamıyordu. Zaten CIA, Mossad ve MIT ve Suudi istihbaratının eğittiği terörist gruplarda özel savaş yöntemini uyguluyordu. Ancak İncirlik Mutabakatı ve güvenli bölge girişimi yeni ve başka türlü bir savaşın habercisiydi. Eğer ABD ve Türkiye Suriye topraklarında bir güvenli bölge kurmaya yönelecekse bu özel savaştan ziyade cephe savaşını zorunlu hale getirecekti. İşte Rusya bu tehdide göre Suriye ordusunu konumlandırıyordu. ABD ve Türkiye'nin güvenli bölge girişiminin karşısında güvenli hat inşa ediyordu. Durumu en iyi anlayan kuvvet Pentagon ile AKP hükümetiydi. Deneyimli diplomasi muhabiri Uğur Ersan'ın haberinde devletin ilgili birimlerinin Rusya'nın yeni Suriye hamlesiyle ilgili Erdoğan ve Davutoğlu'na ayrıntılı raporlar hazırladığı, raporlarda Moskova'nın Suriye girişimlerinin Türkiye'yi olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği bildiriliyordu ve Ankara Rusya'nın bu tutumundan rahatsızlık duyduğunu Moskova'ya iletmişti. Uğur Ergan, Ankara Moskova'ya sert çıktı, sorununu daha da derinleştiriyorsun. Hürriyet 15 Eylül 2015 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/30.07.25.17.asp. Ancak Rusya Atlantik cephesine Suriye'de Libya senaryosunu uygulatmamakta kararlıydı. Moskova askeri varlığını en yüksek boyutta alarma geçirdi. Örneğin Suriye'ye askeri yardımı başladığı günlerde Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Putin'in savaşa hazırlık koşulları test edilsin emri verdiğini açıkladı. Putin'den savaşa hazırlık koşulları test edilsin emri. Haberrus 7 Eylül 2015 http://haberrus.com/2015/0907/Putin'den-savasa-hazırlık-kosulları-test-edilsin-emri.html. Rusya tam 95 bin askerin ve 170 savaş uçağının katıldığı Merkez 2015 isimli bir tatbikat başlattı. Tatbikat çok büyüktü ve bizzat Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov komuta ediyordu. Rusya 100 bin askerle tatbikata başladı. Sputnik 14 Eylül 2015 http://trnokta.sputnik.news.com/savunma/2015/0910/10-17-72-92-81.html. Öte yandan Moskova, ABD ve NATO ile yaşanan Ukrayna ve Suriye sorunları nedeniyle askeri tatbikat takvimini genişlettiğini ve yeni yılda tam 4000 tatbikat yapacağını ilan etti. Rusya, NATO'ya 4000 tatbikatla gözdağı verecek. Sputnik 10 Eylül 2015 http://trnokta.sputnik.news.com/rusya/2015-0910/10-17-66-24-78.html. Rusya AKP hayali hedefler peşinde. Bu gelişmeler hem Washington'da hem de Ankara'da alarm durumu yarattı. 1 Kasım seçim hükümetinde Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Müsteşar Feridun Sinirlioğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek üzere Soçi'ye gitti. Ankara Suriye hedefleri konusunda kararlı olduğunu göstererek Moskova'ya geri adımlar attıracaktı. Üstelik elinde Türk akımı, nükleer santral gibi kartlar vardı. Peki artırabildi mi? Soçi'deki görüşmenin sonucunu daha iyi inceleyebilmek için önce Rusya'nın Suriye'de askeri yığınak başlatarak hangi hedeflere yöneldiğini saptamamız gerekiyordu. Rusya'nın stratejik ve taktik düzeyde belli başlı 6 hedefi vardı. 1. İncirlik mutabakatı ile başlayan ABD-Türkiye hamleler sürecine yanıt vermek. Atlantik cephesinin Suriye'de bir güvenli bölge oluşturmasını engellemek, güvenli bölgeye karşı güvenli hat oluşturmak. 2. Askeri güç göstererek ABD-Türkiye işbirliğini zayıflatmak. Türkiye ile ABD'yi Suriye konusunda ayrıştırmak. 3. Esad karşıtı odak olan Erdoğan-Davutoğlu ile dış politikada değişiklik isteyen diğer kuvvetler arasındaki ayrışmayı zorlamak. 4. Suriye'de Atlantik cephesi adına savaşan muhalif grupları müzakere masasına teşvik etmek. 5. İç baskılara rağmen Suriye'ye kara gücü göndermeye karşı çıkan Obama yönetimini Esad'ın dahil edildiği müzakereye ve siyasi çözüme zorlamak. 6. Doğu Akdeniz'de stratejik kazanımlar elde etmek ve bunu etkili bir askeri üsle taşlandırarak petrol ve gaz sektöründe belirleyici olmak. Ekonomisi petrol ve gaza bağımlı olan Moskova için Barzani petrol ve gazının Batıya naklindeki artış ile Mısır-İsrail-Güney Kıbrıs üçgeninin yeni bir doğal gaz aktörü olarak belirmesi, İki yeni ve önemli parametreyi oluşturuyordu. Rusya'nın değişik önemdeki bu altı hedefi doğrudan AKP hükümetini etkiliyordu. Sinirlioğlu bu nedenle soluğu Soçi'de almıştı. Ancak Ankara görüşmelerden memnun kalmadı. Sinirlioğlu Soçi'yi şu sözlerle özetledi. Rusya ile Suriye'de farklı yerdeyiz. Sinirlioğlu, Rusya ile Suriye'de farklı yerdeyiz. Sputnik 18 Eylül 2015. http://www.tnik.newsnokta.com/ortadoğu/2015-09-18/10-17-82-54-07.html. Lavrov'un Ankara'ya yanıtı da her şeyi özetliyordu. Suriye Devlet Başkanı Esad, ordularını başkomutan olarak karada terörizme karşı en başarılı güç kalmaya devam ediyor. Suriye yönetimiyle işbirliği yapmamak, hayali hedefler peşinde koşmaktan başka bir şey değildir. Sadece Suriye değil, tüm bölgenin terörün etkisiyle kaos ortamına sürüklenmemesi için ortak mücadele adımı atılması şarttır. Nerdun Hacıoğlu, Sinirlioğlu ile ortak toplantıda Lavrov'dan Esad çıkışı. Hürriyet 18 Eylül 2015. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/30-10-38-45.asp. Yani Lavrov, bir yandan Esad'ı yıkma hedefinden vazgeçmeyen AKP hükümetine bunun bir hayal olduğunu anımsattı. Diğer yandan da Suriye dış politikasında değişikliğe gitmemenin bölgesel kaosa dönüşeceği uyarısında bulundu. Ancak Ankara bu gerçekçi uyarı ve önerileri reddetti. Sinirlioğlu, Lavrov'dan sonra görüştüğü Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'a güvenli bölge hedefini yineledi. Hüseyin Hayatsever, Sinirlioğlu, Suriye'de güvenli bölgeler mülteci akınını durdurur. Sputnik 18 Eylül 2015, https://tr.cput.newsnokta.com/golumnists/2015-09-18/10-17-83-35-53.html. Üstelik güvenli bölge hedefini bu kez Avrupa'nın yakındığı mülteci sorununa çare olarak sundu. Diğer yandan Ankara Soçi'de Moskova'nın IŞİD'e karşı işbirliği önerisinde reddetti. Fakat Rusya'nın askeri yığmakta ısrar etmesi, örneğin Suriye pilotlu Rus uçaklarının IŞİD hedeflerini vurmaya başlaması, Rus uçakları IŞİD'i bombalıyor. El Cezire Türk, 24 Eylül 2015, http://www.alejazeera.com.tr/haber/rus-uçakları-isidi-bombalıyor. Örneğin Rusya'nın Irak, İran ve Suriye ile Bağdat'ta bir koordinasyon merkezi kurması. Rusya, Suriye, İran ve Irak'tan IŞİD'e karşı ortak bilgi merkezi. Sputnik 26 Eylül 2015. http://tr.sputniknews.com.tr/ www.ortadogu.com/ortadogu/2015/0-10-17-97-96.html. Ve hepsinden önemlisi, ABD'nin de bazı geri adımlar atması Ankara'yı bir parça yumuşattı. Bunda Erdoğan ile Putin görüşmesinin de etkisi oldu. Erdoğan dönüş yolunda Suriye'de Esad'lı geçiş dönemine yeşil ışık yaktı. Erdoğan'dan Suriye'de Esad'lı geçişe yeşil ışık. Sputnik 24 Eylül 2015. http://tr.cpu.tnik.news.com/ortadoğu/2015/0924/10-17-95-07-48.html. Gerçi sözlerinin arasında Suriye'nin parçalandığını iddia eden, daha doğrusu o hedefini ortaya koyan izler de vardı ve Erdoğan şu iddiada bulunuyordu. Esad ülkenin %15'ini kontrol edebiliyor. Şam'dan başlayıp Humus Hama üzerinden Laskiye ile Akdeniz'e açılan bir butik devlet kurma peşinde. Vahap Munyar, Erdoğan, Esad butik devlet peşinde. Hürriyet 25 Eylül 2015. http://www.hurriyet.com.tr/gundam/30-15-74-03.asp. Öte yandan Erdoğan, Esad'lı geçiş açıklamasını hemen ertesi günü şöyle bir düzeltme de yaptı. Suriye politikası ile ilgili Türkiye'nin yaklaşımı başbakanlığım döneminden itibaren neyse bugün de aynıdır. Benim söylediğim, özellikle burada şu anda biliyorsunuz bir IŞİD olayı söz konusu. Diğer tarafta diğer örgütlerin yaklaşımı ortada. Diğer taraftan da rejim ortada. Şimdi burada bütün çalışmalarda hangi ülkeler bu işin kotarılmasına girecekse, burada böyle bir çalışmayı yapacaksa, bu çalışma sürecini ben ifade ediyorum. Geçiş süreci dediğim olay bu. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye yaklaşımı değişmedi. Sputnik 25 Eylül 2015. http://tr.cpu.tnik.news.com/Türkiye/2015-0925/10-17-96-76-86.html. Daha kapsamlı bir düzeltmeyi ise BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ahmet Davutoğlu yaptı. Geçiş yönetiminde Esad'ın iş başında olmasının geçiş yönetimini geçiş yönetimi olmaktan çıkartacağı kanaatindeyiz. Bu durum kalıcı bir statüko oluşturur kanaatindeyiz. Bu konuda kanaatimiz değişmedi. Davutoğlu, 100'er bin kişilik 3 şehir kurabiliriz. El Cezire Türk 28 Eylül 2015 http://www.alejazera.com.tr/haber/davutoğlu-100-1000-kişilik-3-şehir-kurabiliriz. Davutoğlu üstelik gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya'nın Suriye'de askeri desteğinin kaygı verici boyutta olduğunu da söyledi. Ahmet Davutoğlu en başından beri Suriye'de hangi pozisyonları aldıklarını da şöyle özetledi. Bizim Esad'la ilgili pozisyonumuz 3 aşamadan geçti. Aceleci şekilde Esad gitsin demedik. 2011 yılında Esad'la kalıcı formül için çok çalıştık. O zaman Batılılar Esad'ı dışlarken ben gidip 7 saat bir reformlar silsilesi yapın, biz de sizi destekleriz dedik. 2011 Şubat'tan 2011 Eylül'üne kadar Esad'ı reforma teşvik ederek Suriye krizini çözmeye çalıştık. 2011 Eylül'ünden 2012 Temmuz'una kadar Esad geçiş sürecinde bulunsun, Esad'ın ve muhalefetin onayladıkları kişiler geçiş sürecini yönetsin formülü üzerinde durduk. Bir geçiş süreci tanımlayalım. O dönemde Esad geçiş sürecinde kalsın, geçiş süreci tamamlanınca Esad bıraksın. Bunu ilgili ülkelerle konuştuk. Böyle dedik. Ama 2012'den sonra hava saldırıları ve kimyasal silah kullanımı başlayınca, çok büyük bir göç dalgası oluşunca Suriyelilerin Esad'ı kabullenmeyecekleri anlaşıldı. Biz Esad'la bir çözümün yürümeyeceğini söyledik. Geri adım ve geri adımda yapılan düzeltmeler kuşkusuz Rusya'nın Suriye'ye askeri yığınak yapması nedeniyleydi. Nitekim kuvvet merkezi El Raye konuşan Suriyeli bir yetkili de hem Erdoğan'ın açıklamasıyla Rusya'nın hamlesi arasındaki bağı ortaya koyuyor, hem de Rusya'nın Türkiye ile Suudi Arabistan'ın İdlib'i işgali üzerine Suriye'ye askeri yığınak yapma kararı aldığını açıklıyordu. Doğrudan Rus müdahalesi ve Rusya'nın Suriye Savaşı'na katılma kararı, Türkiye'nin El-Kaide'ye tesis ve destek vermesi, müttefiklerinin Suriye'nin Kesep, daha sonra da İdlib kentlerine girmesiyle ilan edilmemiş kırmızı çizgileri ihlal etmesi sonrasında alındı. Rusya bu adımla ulusal çıkarlarının tehdit edildiğine inandı. İdlib'in düşmesi Suriye'nin bütününde savaşın dengesini değiştirdi. Rusya ve İran, Türkiye'yi bu tür bir desteğinin ciddi sonuçları olacağı ve İran ve Rusya'nın ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığı konusunda uyardılar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahada verilen tepkiyi ve Rusya ile İran'ın doğrudan müdahalesini görünce Esad'ın Suriye'nin geleceğinin parçası olabileceğini ilan etti. Bu düzeltilmek zorunda olan stratejik hata için geç gelen bir çeşit özür olarak değerlendirilebilir. Türkiye'nin İdlib'deki yanlış hamlesi ABD ve Avrupa'yı bile çok yaşa Başkan Esad sloganı atma noktasına sürükledi. Rusya ve İran Türkiye'nin El-Kaide'ye desteği üzerine Suriye'ye müdahale kararı aldı. Sol portal 26 Eylül 2015 http://haber.sol.org.tr/dunya/rusya-ve-iran-turkiye'nin-el-kaide-desteği-üzerine-suriye-müdahale-kararı-aldi-130-866. Öyle ya da böyle direnen Suriye ve Rusya'nın askeri yığınağıyla da olsa Suriye'nin Esad'lı geçiş dönemine zorunlu yeşil ışık yakması bölge adına olumlu bir gelişmeydi. ABD'nin Rusya'ya yanıt arayışı. ABD ise Rusya'nın Suriye'de askeri yığınak şeklindeki ağır hamlesine 5 taktikle yanıt üretmeye çalıştı. 1. İncirlik mutabakatının mimarlarından ABD'li yetkili Brett McGurk, Erbil'de Peşmerge ile PYD'yi bir araya getirdi ve IŞİD'e karşı mücadelede işbirliği anlaşması yaptırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk, IKYB Başkanı Mesut Barzani ile PYD lideri Salih Müslim'i buluşturarak karada Kürt örgütlerini kullanmaya dayalı stratejiye ağırlık vereceğini ilan etmiş oldu. Barzani'nin resmi konutundaki bu toplantı o nedenle oldukça önemliydi ve Brett McGurk dışında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Stuart Jones, ABD Özel Kuvvetler Komutanı James Terry ve ABD'nin Irak'taki Özel Kuvvetler Komutanı Tony Thomas bu toplantıda yer almıştı. PYD ve Peşmerge Rojava'da savaşacak. El Cezire Türk 15 Eylül 2015 http://www.alejazera.com.tr/haber/pyd-ve-pesmerge-rojava'da-savaşacak. CENTCOM komutanı Orgeneral Lloyd Austin bu anlaşma yapılırken Senato'da şöyle diyordu. Özel kuvvetlerimizin Kuzey Suriye'de yaptığı Yeni Suriye Kuvveti ya da Eğit Donat programının gelişmesini beklemeden hemen YPG gibi unsurlarla ilişkiye geçmek ve savaş alanında fark yaratmak oldu. Tolga Tanış, Amerikan Özel Kuvvetleri YPG ile çalışıyor. Hürriyet 18 Eylül 2015 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/301851.asp. Erbil'deki bu anlaşmadan sonra Irak'ta eğitim gören 6000 peşmergenin parça parça Suriye'ye geçmeye başladığı açıklandı. Erbil ve Duhok'taki askeri kamplarda eğitilen peşmergeler PYD kontrolündeki bölgelerde IŞİD'e karşı savaşacaktı. 6000 peşmerge Suriye'de. Sputnik 26 Eylül 2015 http://tr.spu-tnik-ne-ws.com/ortadoğu/2015-0926/10-17-97-84-04.html. Kürtleri birleştirmek ve karada Kürt örgütlerine dayanmak, anımsayacağınız gibi Obama'nın IŞİD stratejisinde kaynaklık yapan CAP raporunun önerilerinin başındaydı. Nitekim Erbil'deki bu hazırlıklardan ve Rusya'nın Suriye'de hava operasyonları başlatmasından sonra ABD Başkanı Barack Obama artık şöyle diyecekti. Suriye'nin doğusunda Kürtlerle Eğit Donat programı inşa etmeye çalışıyoruz. Obama Rusya'nın Suriye'de hava saldırıları IŞİD'i güçlendiriyor. BBC 3 Ekim 2015 http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/10/15102-alt-obama-alt-rusya. Bu noktada artık önemli soru şuydu. PYD'yi savunmaya giden bu peşmergeler arasında TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarda eğittiği peşmergelerde var mıydı? Hani Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 21 Kasım 2014'te bizzat ziyaret ettiği o kamplardaki peşmergeler. 2. Bu süreçte ABD'nin YPG'ye destek verdiğinin açıklanması ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini belirtmesi. Nafiz Albayrak, ABG, YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Hürriyet 22 Eylül 2015, http://www.hurriyet.com.tr/abd-ypg-terör-örgütü-olarak-görmüyoruz-3013-6698. Cerablus operasyonunun işareti olarak yorumlandı. Suriye'nin kuzeyindeki koridorun batısında PYD'nin Afrin kantonu vardı. Doğusunda ise Cizire ve Kobani kantonları. Batıdaki bir kantonla doğudaki iki kanton arasında ise IŞİD'in denetiminde olan Cerablus bölgesi vardı. ABD açısından birleştirilmesi çok acil olmayan ve zamana bırakılmış bu kantonlar Rusya'nın askeri yığınağı sonrasında hızla gündeme geldi. Cerablus'un IŞİD'den temizleneceği ve PYD kantonlarının birleştirilerek kesintisiz bir koridora geçileceği iddia edildi. Kuşkusuz bu ABD'nin Rusya'ya karşı bir hamle girişimidir ama daha önemlisi Rus yığınağı nedeniyle Ankara'nın geri adım atmasını önlemek amaçlı ABD girişimidir. 3. ABD YPG dışında Araplara dayanan ikinci bir kara gücü oluşturmaya girişti Suriye Arap Koalisyonu. ABD'nin yeni oyuncağı Suriye Arap Koalisyonu. Sol Portal 22 Eylül 2015. http://haber.sol.org.tr/dunya/abd'nin-yeni-oyuncağı-suriye-arap koalisyonu-130-513. ABD'nin bu yeni oyuncağında 15 civarında muhalif örgütün ve 5000 kadar savaşçının yer alacağı iddia edildi. Michael R. Gordon, Eric Smith, David Patrius, Urge Stronger, U.S. Military Effort in Syria, New York Times 22 Eylül 2015, http://www.neye-time-se.com/2015/0906-23/WORLD/MIDD-LEASET/DAVID-PETRAEUS-MEILEETARE-UST-MEILEETARE-NE-TRINET-SYRIA.html soru işareti PARTNR=RSS_EMC_RSS_ALT-R=0. 4. Washington diğer yandan Moskova'yı yetiştirmeye yöneldi. ABD, Rusya'nın uzun bir süredir istediği askerden askeri hat kurulmasını kabul etti. Savunma Bakanları Ashton Carter ile Sergey Shoigu Suriye konusunu ele aldılar. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Carter ve Shoigu'nun Suriye'de havada ihtilafı önleme ve IŞİD karşıtı harekat mekanizmalarını konuşmak için mutabık kaldıklarını duyurdu. Tolga Tanış, Rusya ile ABD'den kritik Suriye adımı. Hürriyet 19 Eylül 2015. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/301-5279.asp. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Savunma Bakanları Görüşmesi'ni, Başkanlar Görüşmesi'ni izleyeceğini duyurdu. 5. Diğer yandan Washington Esad ve müzakere konusunda da geri adımlar attı. Örneğin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ile görüştükten sonra şunları söyledi. Müzakereler başlamalı. İran ve Rusya'nın ve diğer ülkelerin müzakere konusunda etkili olacağını umuyoruz. Çünkü masaya oturulmaması krizin sona ermesini engelliyor. Biz müzakereye hazırız. Esad gerçekten müzakere etmeye hazır mı? Rusya onu masaya oturtmaya, bu şiddete son vermeye hazır mı? Esad'ın gitmesi bir gün ya da birkaç ay içinde olması gerekmiyor. Tüm taraflar bir araya gelmeli ve bir süreç başlamalı ve en doğru sonuca nasıl ulaşılacağı konusunda anlaşılmalı. ABD müzakereler başlamalı, Esad gitmeli. BBC Türkçe 19 Eylül 2015. http://www.bbc.com/turkçe/haberler/2015/0906-19-KERRY-ESAD-gitmeli. BBC Türkçe 19 Eylül 2015 http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/09/15/09/19 /KERRY_Esad_gitmeli. Öyle ki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Hüseyin Şaban, Rusya ve ABD'nin krizin çözümü konusunda artık zımnen anlaştığını söylüyordu. Şaban'ın şu değerlendirmesi önemliydi. ABD, Rusya'nın bölge hakkında daha derin bilgiye sahip olduğunun ve bölgedeki durumu daha iyi analiz ettiğini farkına vardı. Mevcut uluslararası hava Suriye'yi yumuşama politikasına ve çözüme doğru taşıyor. Esad'ın danışmanı, Rusya ve ABD zımnen anlaştı. Sputnik 25 Eylül 2015 http://tr.sputnik.news.com/ortadogu/2015/09/25/10/17/96/77/94.html. Washington'un müzakereye varız, Esad'ın hemen gitmesi gerekmiyor özetli bir noktaya, taktik amaçlı da olsa gerilemesi, Rusya'nın askeri hamlesinin en büyük kazanımı oldu. Bu geri adım Suriyeli mülteci problemi nedeniyle arayışta olan AB'ye fırsat doğurdu. Önce Almanya hükümet sözcüsü vekili Christian Wörth, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in Suriye krizinin çözümü için Şam ile masaya oturma seçeneğini kapıyı kapatmadığını açıkladı. Steinmeier, Esad ile görüşebilir. Sputnik 23 Eylül 2015 http://tr.cpu.tnik.news.com/ortadogu/2015/09/10/17/93/44/12.html. Ardından da Almanya Başbakanı Angela Merkel, Esad'ın uluslararası müzakerelere katılması gerektiğini söyledi. Merkel, Suriye müzakerelerine Esad da katılmalı. Sputnik 24 Eylül 2015 http://tr.cpu.tnik.news.com/avrupa/2015/09/10/17/94/75/72.html. Hatta Kore'ye IŞİD'le mücadele koalisyonunun üyeleri İngiltere ve Avustralya bile katıldı. İngiltere Başbakanı David Cameron, Suriye'de siyasi çözüm yolunda Esad'ın oluşturulacak geçici hükümette yer alabileceğini söylerken, İngiltere, Esad Suriye'de geçici hükümetin parçası olabilir. BBC 27 Eylül 2015 http://www.bbc.com/Türkçe/haberler/2015/09/15/09/27/CAMERON/Suriye/Esad. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop da Suriye'de en makul çözümün Esad'ın dahil olduğu ulusal birlik hükümetinin kurulması olduğunu söyledi. Avustralya, Esad çözümün parçası. Sputnik 27 Eylül 2015 http://tr.cpu.tnik.news.com/avrupa/2015/09/27/10/17/98/80/89.html. 17. ayrımın sonu, sayfa 186.